Ayrım 33.
Fakat hemen sonra küçük, gözyaşı damlası biçiminde bir şişeye takılmış olan bir tebrik kartına gözü ilişti. Bunu ona bir gün önce vermişlerdi. Kartın üstünde kırmızı güller, süs için yeşil bir kurdele ve mavi bir 8 sayısı vardı. Arkasında ise daktilo ile bir tebrik yazılıydı. Sendika komitesi kendisini Uluslararası Kadınlar Günü dolayısıyla kutlamaktaydı. Genel bir bayram yalnız bir kişiye ağır gelir. Fakat Kadınlar Günü gençlik yılları sona ermek üzere olan bekar bir kadın için dayanılacak gibi değildir. Bu tip hiç evlenmemiş ya da dul kalmış kadınlar içip sanki çok mutlularmış gibi şarkı söylemek için bir araya toplanırlar. Dün bu avluda böyle bir eğlence olmuştu. İçlerinde bir tek erkek vardı, birinin kocası. Daha sonra çakır keyif olunca adamı sırayla öpmüşlerdi. Sendika komitesi ona işinde büyük başarı ve özel hayatında da mutluluklar dilemişti. Bunun alayla hiçbir ilgisi de yoktu. Hangi özel hayat? Böyle bir hayattan yoksundu o. Kendisininki sadece özel bir yalandı. Kağıdı yırtarak dört parçaya ayırdı, sonra parçaları kağıt sepetine attı. İşine devam ederek tuvalet masasındaki şişelerin ve kavanozların, içinde Kırım manzaraları bulunan cam çerçevenin, radyo gramofonunun yanındaki plak kutusunun ve pikabın, çizgili plastik mahfazanın tozunu aldı. Şu anda plaklarından herhangi birini ıstırap duymadan çalabilirdi. Hatta dayanamadığı o ve şimdi bugünlerde eskiden olduğu gibi yalnızım. Fakat başka bir plak seçerek bunu pikaba koydu. Düğmeyi radyodan pikaba çevirdi. Annesinin geniş koltuğuna yerleşerek çoraplı ayaklarını altına aldı. Toz bezinin köşesini dalgın eliyle sıkıca yakalamıştı. Bez bir bayrak gibi yere doğru uzanıyordu. O da iyice loştu. Ayar kadranının yeşil ışığı bu yüzden iyice pırıldıyordu. Uyuyan güzel suitindendi bu. Adagio'dan sonra periler gözüktüler. Vega dinledi ama kendisi için değil. Bu adagio'nun operanın balkonundan yağmurda ıslanmış ıstıraptan bitkin ölüme mahkum bir adama nasıl geleceğini hayal etmeyi istiyordu. Plağı ikinci defa çaldı. Sonra üçüncü defa. Konuşmaya başladı ama yüksek sesle değil. Sanki Oleg radyodan yayılan yeşil ışıkla karşısındaki yuvarlak masanın başında oturuyordu ve Vera da onunla konuşuyordu. Genç kadın söylemesi lazım gelen şeyleri açıkladı. Oleg de onu dinledi. Kulakları Oleg'in cevap olarak neler söyleyeceğini seçmişti. Genç adamın sözü birdenbire nereye getireceğini tahmin güçtü ama Vera artık buna alışmış olduğunu düşünüyordu. Vera ona bugün sözlerine devam ederek açıklamadığı şeyleri söyledi. İlişkileri bakımından henüz ona söyleyemeyeceği fakat şimdi burada açıklayabileceği şeyleri. Erkekler ve kadınlar konusundaki teorisini genişletti. Hemingway'in üstün adamlarının henüz insanlık seviyesine yükselmemiş varlıklar olduğunu söyledi. Hemingway yüzeydeydi. Oleg mutlaka Hemingway'i okumadığını homurdanacak, gururla orduda ya da kamplarda Hemingway olmadığı gerçeğini gözüne sokmaya çalışacaktı. Kadınların bir erkekte aradıkları bu değildi. Onların istedikleri düşünceli bir şefkat, korundukları, güven içinde ve iyi bir sığınakta oldukları hissiydi. İşin garibi bilmediği bir nedenden Vega, Oleg'in hiçbir hakkı ve toplumda itibarı olmamasına rağmen genç adamın yanında tam anlamıyla bunları hissediyordu. İnsanlar bir kadının nasıl olması gerektiği konusunda daha da büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Carmen'in hepsinden kadınca olduğunu ilan ediyorlardı. Kendini tatminden başka bir şey istemeyen bir kadın tipi için iddia ediyorlardı bunu. Vega için bu bir sahte kadındı. Eteklik giymiş bir erkek. Burada açıklanması gereken bir sürü şey vardı. Bu düşünceleri beklemediği için şaşalamış gibiydi. Bunları düşündü. Vera plağı tekrar çaldı. Gece olmuş, genç kadın toz almayı unutmuştu. Işıkla kadran daha parlıyor, odaya daha kuvvetli bir yeşillik saçıyordu. Işığı yakmayı kesinlikle istemiyordu, fakat yakması da lazımdı. Karanlıkta bildik ellerle duvardaki çerçeveyi buldu. Bunu şefkatle çıkararak kadranın ışığına tuttu. Kadran yeşil yıldız gibi ışığını saçmasaydı, eğer kadranın ışığı sönseydi bile Vera yine fotoğraftaki her şeyi görebilirdi. Belirli, çocuksu yüz, daha hiçbir şey görmemiş olan parlak, savunmasız gözler, beyaz gömleğin üzerindeki o ilk sahip olduğu kravat, omuzlarını saran ilk takım elbisesi, yakanın kumaşına acımadan ileye takılmış olan sert amblem, beyaz amblemin üzerindeki kara profil. 14'e 13 boyunda bir resim. Yakadaki amblemin küçük olmasına rağmen gün ışığında gayet belirli duran, Vera'nın hafızasında da belirli olan Lenin'in profili. Çocuk, başka türlü bir madalyaya ihtiyacım yok diye gülümsemişti. Ona Vega adını takan bu çocuktu işte. Agav bitkisi bir defa çiçek açar, bundan hemen sonra da ölür. Vera Gangard da böyle sevmişti işe, çok gençken, henüz okul sıralarındayken. Delikanlı cephede ölmüştü. O savaştan sonra başka her türlü savaş olabilirdi. Adil bir savaş. Kahramanca, vatanseverce, kutsal bir savaş. Fakat Vera Gangard için o son savaştı. Sevgilisiyle birlikte onu da öldüren savaş. Kendisinin ölmesini de öylesine istemişti ki, enstitüdeki derslerini bırakarak hemen cepheye gitmeye kalkışmıştı. Fakat Alman olduğu için kendisini kabul etmemişlerdi. Fakat savaşın ilk yazında yine 2-3 ay beraber olmuşlardı. Delikanlının yakında asker olacağı belliydi. Şimdi bir kuşak sonra neden evlenmediklerini başkalarına anlatabilmesi imkansızdı. Ya da evli olmamakla beraber o son ayları neden boşu boşuna geçirdiklerini. Çevrelerinde dünya parça parça olurken herhalde kendilerini tutmamışlardı. Fakat tutmuşlardı işte. Şimdi bu hareketlerini başkalarının karşısında savunması imkansızdı, kendi karşısında bile. Delikanlı cepheden haykırmıştı. Vega, benim Vegam. Sen benim olmadıkça ölemem. Şimdi düşünüyorum, buradan 3 gün için ayrılabilsem, hastane izni alabilsem, o zaman evleniriz, evet değil mi? Evet. Bunun seni bu kadar sarsmasına izin verme. Ben hiçbir zaman senden başkasının olamam. Senin Vegan. Bunu o kadar büyük bir güvenle yapmıştı ki, ama o zaman sevgilisi sağdı. Fakat delikanlı yaralanmamış, hastaneye gitmemiş, izin de alamamıştı. Hemen ölmüştü. Ölmüş, yıldızı yanıp kül olmuştu. Tamamıyla yanıp kül olmuştu. Fakat ışığı boşlukta devam ediyordu. Onun yıldızı söndüğü zaman bile ışığı yoluna devam edenlerden değildi. Bu tam ışığını vermeye devam eden bir yıldızdı. Fakat bunu kimse görmüyor, ona ihtiyaç duymuyordu. Ölebilmesi için onu kabul etmemişlerdi. Yaşamaya devam etmek zorundaydı. Enstitüde derslerine devam etmeye mecburdu. Enstitüde sınıfın birincisiydi. Hasada yardım etmeleri için gönderilen öğrencilerin en başında o vardı. Pazarları yapılan çalışma gezilerinde, okuldaki temizleme kampanyasında da yine birinci oydu. Ona yapabileceği başka ne kalmıştı ki? Enstitüyü pek iyi dereceyle bitirdi. Yanında ihtisas yaptığı doktor Oreschenkov kendisinden çok memnundu. Zaten onu Donsova'ya bu adam salık vermişti. Vera'ya bir tek şey kalmıştı. Dertleri iyi etmek, tek kurtuluş yolu buydu. Tabii insan Friedland gibi mantık yürütürse, ölmüş bir çocuğu hatırlamak ve yaşayan bir erkeği aramamak gülünç bir şey, bir çılgınlık, bir sapıklıktı. Bu olamazdı. Çünkü doku kanunları, hormon kanunları, ergenlik kanunları geri alınamaz, bozulamazdı. Bozulamaz mıydı? Vega içinde bütün bunların bozulduğunu biliyordu. Bütün bunların nedeni, Vera'nın kendisini o daima seninim yeminiyle ebediyen bağlanmış olduğunu düşünmesi değildi. Fakat bu da vardı. Bize çok yakın olan bir kimse tamamıyla ölemez. Onun içinde bir dereceye kadar vardır, yanımızdadır, duyar ve görür. Vera ona ihanet ettiği takdirde aciz ve sessiz bir şekilde onu seyredecekti. Eğer onun gibi başka biri daha yoksa, hücrelerin büyümesi, tepkileri ve salgıları ile ilgili ne gibi kanunlar olabilir? Bunlar ne yapabilir? Onun gibi bir başkası daha yoktu. O halde hücrelerin ne faydası vardı? Nasıl bir tepki gösterebilirdi? Yıllar geçtikçe yalnızca aşınırız, yoruluruz. Istırap veya sadakat bakımından hakiki bir istidadımız kalmaz. Bunları zamana teslim ederiz. Beslenmeye gelince her gün yemeğimizi yutar ve parmaklarımızı yalarız. Bu bakımdan hiç de yumuşak başlı değilizdir. Bizi 2 gün aç bırakın, kendimizi kaybederiz adeta, duvarları tırmalarız. İnsanlık ne kadar ilerledi? Vega ona ihanet etmedi, fakat ezilmişti. Annesiyle oturuyordu, fakat sonra annesi de öldü. Annesi de öldü çünkü o da ezilmişti. Oğlu, Vera'nın mühendis olan büyük ağabeyisi 1940'da hapsedildi. Birkaç yıl onlara devamlı mektup yazdı. Birkaç yıl kadın Buryat Mogalistan'da bir yerdeki oğluna verilmesi için paketler yollayıp durdu. Sonra bir gün iade edilen bir paketi alması için bir pusula aldı. Gönderilen şahsın adı karalanmış, paketin üzerine lastik mühürle bir sürü damga basılmıştı. Kadın bu paketi eve bir tabut gibi taşıyarak götürdü. Oğlu doğduğu zaman hemen hemen bu kutuya sığabilirdi. Bu Vera'nın annesini ezdi. Bu ve oğlunun karısının yani gelinlerinin kısa bir zaman sonra tekrar evlenmesi. Annesi bunu anlayamadı. Vera'yı anlıyordu o. Ve Vera yalnız kaldı. Tek değildi tabii. Bu durumda olan yalnız bir o yoktu. Milyonlardan biriydi Vera. Ülkede o kadar bekar kadın vardı ki insanın içinden bekarların evlilerden daha fazla olup olmadığını anlamak için dostlarını saymak geliyordu. Bu tek kadınlar hemen hemen aynı çağdalardı. 10 yıllık bir sürenin çocukları, 10 yıllık bir zaman içinde doğmuş olan kızlar, savaşta ölen erkeklerin çağdaşları. Savaş erkeklere merhametli davranmış, onları alıp götürmüştü. Geride ıstırap çekmek için kadınlar kalmıştı. Savaşın yıkıntılarının altından sürünerek çıkan bekar erkekler ise kendi yaşlarında kadınları seçmemişlerdi. Daha genç kızları beğenmişlerdi onlar. Birkaç yıl daha genç olan kızlar bir kuşak daha gençtiler. Çünkü savaş onların üzerinden sürünerek geçmemişti. Böylece alaylar halinde toplanmayan milyonlarca kadın yaşıyordu. Dünyaya hiçbir şey yapmak için gelmemiş olan bir sürü kadın. Tarihin hatalarından biriydi bu. Bunların içlerinde hayatı hafiften almayı başaranlar mahvolmamışlardı. Günlük barış hayatı uzun yıllar sürüp gitti. Vega yaşadı. Hep bir gaz maskesiyle dolaştı. Maskenin düşmanca lastiği kafasını boyuna sıkıyordu. Bu onu boğuyor, halsizleştiriyordu. Maskesini çıkarıp attı. Artık daha insanca yaşıyormuş gibiydi. Kendi kendisine başkalarına dostça davranmak için izin vermişti. Dikkatle giyiniyor, başkalarıyla karşılaşmaktan kaçınmıyordu. Bağlılık insana büyük bir zevk verir. Belki de zevklerin en yükseğidir bu. Kimse bağlılığınızı bilmese, kimse buna değer vermese bile bu böyledir. Fakat bunun bir şeyi harekete geçirmesi lazımdır. Hiçbir şey kımıldamazsa ne olur? Kimse bu bağlılığı istemezse, bir gaz maskesinin yuvarlak gözü ne kadar iri olursa olsun, bunların arkasından pek de iyi göremezsiniz. Az şey görürsünüz bu gözlerle. Şimdi gaz maskesini çıkarınca Vega daha iyi görüyordu. Fakat kadın çevresine dikkatle bakmıyordu. Tecrübesi olmadığı için çok derinden yaralandı. İhtiyatlı olmadığı için sendeledi. Kısa, hiç değmeyen bir içtenlik, hayatını hafifletip ışıklandıracağı yerde onu kirletti, düşürdü. Tamamlığını bozdu, uyumunu mahvetti. Şimdi bunu unutmak imkansızdı, bilinemezdi bu. Hayır, hayatı hafiften almak onun kaderi değildi. Bir insan ne kadar duyguluysa bir başkasıyla sıkı bir ilişki kurabilmesi de o kadar güçtür. Kendisi gibi bir kimseyle bile zordur bu. Böyle bir şey için bir sürü, hatta yüzlerce benzerlik ve rastlantılar gerekir. Her rastlantı onları birbirlerine belirsiz bir şekilde yaklaştırır. Fakat bir tek ahenksizlik onları derhal birbirlerinden uzaklaştırır. Böyle anlaşmazlıklar çabucak ve kesinlikle hemen ön plana çıkarlar. Vega'nın ne yapacağım, nasıl yaşayabilirim diye soracağı bir tek kişi bile yoktu. İnsanlar kadar yol vardır. Bazılara ona bir çocuğu evlat edinmesini salık vermişlerdi. Vega bunu uzun zaman ve en küçük ayrıntısına kadar birkaç kadınla konuştu. Onlar kendisini hemen hemen inandırdılar. Vega onların heyecanını kaparak yetimhaneleri dolaştı. Buna rağmen o adımı atmaktan da çekindi. Bir çocuğu umutsuzluğu yüzünden öyle yapmaya karar verdi diye hemen sevemezdi. Daha da tehlikelisi, sonradan çocuğu sevmekten vazgeçebilirdi. Bundan da kötüsü çocuk ona bir yabancı olarak büyüyebilirdi. Kendi kızı olabilseydi, gerçek kızı. Bir kız istiyordu, onu kendine göre büyütebilirdi. Bir erkek çocuğuyla olamazdı bu. Fakat bir yabancı ile yine o batağa dalamazdı. Vera gece yarısına kadar o koltukta oturdu. Bütün akşam yapmayı istediği şeylerden hiçbirini yerine getirmemişti. Işığı bile yakmadı. Radyonun kadranından süzülen ışıktan memnundu. Bu yumuşak yeşil ışığa ve ince siyah frekans çizgilerine bakarken düşünceleri akıp gidiyordu. Birçok plak çaldı. Hatta bazen kendisini ağlatan parçalardan bile zevk aldı. Marşlar da dinledi. Bu marşlar aşağıda karanlıktan geçen zafer alayı gibiydi. Kendisi de ayaklarının altına alarak yüksek, haşmetli, aralıklı eski koltukta zafer kazanmış biri gibi oturuyordu. 40 çölden geçmiş ve sonunda açıklığa çıkmıştı. 14 çılgınlık yılı geçirmişti. Şimdi de haklı olduğu ortadaydı. Uzun süren içten bağlılığı bugün yeni ve daha olgun bir anlam kazanmıştı. Hemen hemen bir bağlılık sayılabilirdi bu. Önemli olan bu konuda bağlı kalmasıydı. Şimdi Vega ölmüş olan genci bir çocuk olarak görüyordu. Kendi yaşında bir kimse, bir erkek olarak değil. O sağlam erkek dayanıklığından yoksundu. Halbuki yalnızca bu kadın için bir sığınak, sıkıca bağlanabileceği bir şamandıra olabilir. Çocuk bütün savaşı ya da bunun sonucu ondan sonraki çetin yılları görmemişti. O sadece duru, savunmasız bir genç olarak kalmıştı. Vega yatınca hemen uykuya dalmadı. Bu gece az da uyuyabilirdi. Uykuya daldıktan sonra birkaç defa uyandı. Bir sürü rüya gördü. Bir tek gece için ne de çoktu. Bazıları önemsizdi. Bazılarını ise sabah için belleğinde tutmaya çalıştı. Sabahleyin uyandığı zaman gülümsedi. Otobüs kalabalıktı. Vega sıkıştı. Kendisini itip kalktılar, dirseklediler. Biri ayaklarına bastı. Fakat kadın bütün bunlara alınmadan dayandı. Doktor gömleğini giydi. 5 dakikalık sabah toplantısına giderken zemin katının uzun koridorunda kendisine doğru gelen Lev Leonidovich'in kuvvetli, sevgili bir gorilinkine benzeyen şeklini görünce çok sevindi. Doktoru adamın Moskova'ya gidişinden beri görmemişti. Adamın çok iri ve ağır elleri sanki omuzlarını da aşağıya çekiyormuş gibi yere doğru sallanıyordu. Bunlar vücudunun bir kusuru gibi durmakla beraber aslında ona hava veriyorlardı. Eğimli kubbeli, yükseldikçe daralan bir binaya benzeyen başında beyaz doktor kepi vardı. Servis kepinden farksızdı bu. Her zaman olduğu gibi bunu başına dikkatsizce ve saygısızca geçirivermişti. İki beyaz köpek kulağı gibi çıkıntı arkaya gelmiş, içi boş tepesi de buruşmuştu. Beyaz gömleğin iyice gerildiği geniş göğsü, karda kamufle edilmiş bir tankın önüne benziyordu. Her zaman olduğu gibi gözlerini kısmış, tehdit dolu sert bir ifadeyle yürüyordu. Fakat Vega, yüzünde gülümseme belirmesi için yüz çizgilerinin hafifçe oynaması gerektiğini biliyordu. Vera ile koridora karşıt yanlardan aynı anda girdikleri ve merdivenin aşağısında karşılaştıkları zaman öyle de oldu. Önce Vera, ''Seni gördüğüme o kadar sevindim ki'' dedi. ''Seni çok özledik.'' Adam daha belirgin bir şekilde güldü. Yanda sallanan eliyle Vera'yı dirseğinden tutarak merdivenden çıkardı. ''Neden bu kadar sevinçlisin?'' dedi. ''Şu müjdeyi bana da ver.'' ''Hiçbir şey yok, sadece mutluyum. Yolculuk nasıl geçti?'' Lev Leonidovich içini çekti. ''İyi geçti ama hayal kırıklığına da uğradım. Moskova beni sinirlendiriyor. Bana olanların hepsini anlat.'' Sana plak getirdim, üçünü de. Öyle mi? Hangilerini? Adlarını biliyorsun. Ben bütün o sen seansları birbirine karıştırıyorum. Gum mağazasında şimdi long play satan bir plak bölümü var. Listedeki üç plağı sarıp verdiler. Onları yarın getiririm. Dinle Vera, bugün davayı dinlemeye gidelim. Hangi davayı? Bilmiyor musun? Üç numaralı hastanenin operatörünü dava ediyorlar. Gerçek bir yargılama mı bu? Şimdiye kadar yoldaşça bir yargılamaydı. Fakat kovuşturma 8 ay sürdü. Onu neyle suçluyorlar? Gece nöbetinden çıkan hemşire Zoya merdivenlerden indi. Sarı kirpikleri pırıl pırıl parlayan kadın ikisine de selam verdi. Bir çocuk bir ameliyattan sonra ölmüş. Moskova yolculuğundan aldığım hızın etkisiyle gürültü çıkaracağım. İnsan eve döndükten bir hafta sonra kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıyor. Gelir misin? Vera karar ya da cevap verecek zaman bulamadı. Sabah toplantılarının yapıldığı odaya gelmişlerdi. Odadaki eşyaların üzerine kılıf geçmişti. Masada parlak mavi bir örtü vardı. Vera Lev Leonidovich ile olan dostluğuna değer veriyordu. Ludmilla Afanasyevna hariç adama diğer kimselerden daha yakın hissediyordu kendini. Dostluklarında bekar bir erkekle evli olmayan bir kadının ilişkisinde pek ender rastlanılan değerli bir şey vardı. Lev bir kere bile ona manalı manalı bakmamış, imalı laflar etmemiş, dostluk sınırını aşmamıştı. İlişkileri rahat ve dostçaydı. Aralarında bir konuyu hiçbir zaman açmaz, tartışmaz, daima bundan kaçınırlardı. Aşk, evlilik ve bununla ilgili olan konulardı bu. Sanki bütün bunlar yokmuş gibi davranılırdı. Ola ki Lev Leonidovich, Vega'nın böylesine bir dostluğa ihtiyacı olduğunu sezmişti. Kendisi bir zamanlar evliydi, sonra bekarlığa dönmüş, biriyle arkadaş olmuştu. Hastanenin kadınlar koğuşundakiler, önemli olan da bu kısımdır, ondan söz etmekten pek hoşlanırlardı. Şimdi de onun ameliyathane hemşiresiyle bir gönül serüveni olmasından kuşkulanıyorlardı. Genç kadın operatörlerden biri, Angelina, bunu açık açık söylemişti ama onun kendisinin Lev'i istediğinden şüpheleniyordu herkes. Toplantı sırasında Ludmila Afanasyevna kağıda sert çizgiler çizdi durdu. Hatta dolma kalemiyle kağıdı bile deldi. Onun aksine Vera bugün her zamankinden daha rahattı. İçin için kendisini dengeli hissediyordu. Toplantı sona erdi ve büyük kadınlar koğuşunu dolaşmaya başladılar. Vera Kornelievna'nın burada bir sürü hastası vardı. Kadın onlarla daima uzun uzun meşgul olurdu. Her birinin yatağına oturur, hastayı muayene eder ve onunla usul usul konuşur. O arada koğuşta derin bir sessizlik olmasını da beklemezdi. Bu fazla sıkılık olurdu. Kadınların konuşmalarına engel olunamazdı. Vera kadınlar koğuşunda erkeklerinkine göre daha dikkatli ve diplomatça davranmak zorundaydı. Burada doktorluğun verdiği önem ve etki mutlak değildi. Fizikoterapinin gerektirdiği gibi her şeyin düzeleceğine dair cesaret verici sözleri biraz fazla söylemesi, biraz daha keyifli olması yeterdi. Hemen gizlenmeyen o bakışı, perdelenmiş kıskançlığı fark ederdi. Bu senin için önemli mi? Sen sağlamsın, sen anlamazsın. Aynı fizikoterapi gereklerine uyarak üzüntüden çıldırmış gibi olan kadınlara hastanedeyken kendilerini bırakmamalarını, makyaj yapmalarını, saçlarını düzeltmelerini ısrarla tavsiye ederdi. Fakat kendisi böyle şeylere kalkışırsa onu nasıl da buz gibi karşılarlardı. Bugün de mümkün olduğu kadar alçak gönüllü ve sakin bir tavır takınmaya çalışarak karyoladan karyolaya gitti. Alışkanlığın verdiği rahatlıkla gürültüye aldırmayarak her hastayı ayrı ayrı dinledi. Birdenbire odanın diğer tarafından çok yüksek kaba bir ses geldi. ''Ne hastalar ya? Bazıları tam damızlık. O kemer takan, saçı başı karışık genç adam. Hemşirelerin gece nöbeti başlar başlamaz o da Zoya ile sarmaş dolaş oluyor.'' Gangart hastasını sordu. Ne? Ne söyledi o? Lütfen bunu tekrarla. Hasta tekrarlamaya başladı. Zoya o gece nöbetçiydi. Yeşil kadranın pırıldadığı gece. Affedersin. Hepsini başından tekrarlar mısın? 26. Bölüm. Tecrübeli bir operatör ne zaman endişelenir? Ameliyat sırasında değil. Ameliyat sırasında yapacağı dürüst, temiz bir iş vardı. Neyin ne olduğunu bilir. Sonradan yapılmamış bir şey dolayısıyla pişmanlık duymamak için alınması gereken şeyi mümkün olduğu kadar kökünden kestiğinden emin olması şarttır. Tabii bazen ani karışıklıklar olabilir. Kan fışkırır. Rutherford'un bir fıtık ameliyatı sırasında öldüğünü hatırlarsınız. Aslında bir operatörün kaygıları ameliyattan sonra başlar. Hastanın ateşi yükselir, karın şiş kalır. O zaman vakit kaybedilmiş olmasına rağmen operatörün vücudu kafadan neştersiz tekrar açması, neyin bozuk olduğunu görmesi, anlaması ve düzeltmesi gerekir. İşte Lev Leonidovich bu sebepten sabahki 5 dakikalık toplantıdan bile önce ameliyatlı hastalarını görmeye koşmak adetindeydi. Yoksa ameliyat gününden önce uzun uzun koğuşları dolaşmak zorunda olduğundan mide hastasının durumunu, Demka'nın ne halde olduğunu öğrenmek için 1,5 saat beklemek zorunda kalırdı. Mide hastasına baktı. Her şey normaldi. Hemşireye hastaya uygulanacak sıvı diyeti hakkında talimat verdi. İçinde sadece 2 yatak bulunan yandaki küçük odaya Demka'ya baktın.